Kutsal İsyan 3, 23. ayrım, sayfa 350. Kazım Karabekir bu kara günlerin gittikçe kararak gelip çatacağını bildiğinden İstanbul'dan başlayarak Trabzon ve Erzurum'da gerekli hazırlıklarda bulunmuş, milli ve askeri nüveyi meydana getirmişti. Onun işaretiyle Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-yı Hukuk Derneği tarihi görevini yapmıştı. Bu milli kurulun eliyle Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Mamuretil Aziz, Elazığ, Bitlis, Van, Erzincan vilayetleri müdafaa hukuklarına askeri ve milli teşkilatımızın yok edilmeyeceğini, kişilerin karşılığı gelmeden değiştirilemeyeceği, silah ve cephanelerin değiştirilen bölge dışına gidemeyeceği, silah ve cephanenin düşmana teslim edilemeyeceği, herhangi bir vatan parçasına düşmanın yapacağı saldırının genel savunmayı gerektireceği üstüne kesin emirler vermişti. Yapılması kararlaştırılan kongrenin toplanma gününe dek İstanbul'dan gelecek emirleri oyalamak ve safsaklamak genç paşanın en önemli görevleri arasında yer almıştı. Burada yapacağı görev Erzurum'da İngiliz mümessili Rawlinson'u durmadan aldatmaya çalışmak olacaktı. Sınırda herhangi bir saldırıya üç tümenle hemen yıldırım gibi karşılık vermek elbette en baş göreviydi. Yalnız herhangi bir düşmana yapılması gereken bir saldırı için tek başına karar veremeyecekti. Kazım Karabekir bu arada Mustafa Kemal ile kurduğu bağlantıyı hiç kesmeyerek ona Pontos ve Rum tehlikesinin duyulduğu bölgeye bir tümen ve Ermeni tehlikesine karşı da 3 tümen ayırdığını, yalnız kumandan ve kurmay yokluğu çekildiğini, bunun için de İstanbul'dan seçme kumandan ve kurmaylar getirilmesini, Erzurum Kongresi için hazırlıkların ilerlediğini, durumun burada çok sağlam olduğunu türlü şifrelerle bildirmişti. 1 Haziran'da İngiliz generali Beak, Rawlinson'la birlikte Erzurum'a varmıştı. 29 Mayıs'ta Kars'tan gelen bir gizli haberci ise İngilizlerin İran'a çekilmekte olduklarını, sebebinin de Bolşeviklik şirayetinden endişeli olduğu haberini getirmişti. Yalnız orada hiçbir kımıldama görülmemişti. Demek ki bu söylenti bir propagandadan başka bir şey değildi. Paşa 2 Haziran'da General Beak'la görüşmüştü. Bırakışma gereğince İngilizlerin teslim edilecek silah ve cephanenin demir yolu ile Sarıkamış'a, oradan da Batum'a gitmesini sağlamak ve kumandanın ağzından söz alıp bu işi sağlama bağlamak istediği anlaşılıyordu. Paşa'nın kurmay başkanı, Paşa'nın General Beyak'la bir oyun oynamak kararında olduğunu bildiğinden görüşmeden önce çok heyecanlanmıştı. Oynanacak oyunun anlaşılması General ile Paşa'nın arasına çok açacak ve işler belki de sarpa saracaktı. Paşa kurmay başkanına şöyle demişti: "Korkmayınız, İngilizlerde bu gurur oldukça karşısındakilerin zeka ve görüşlerinin derecesini anlamak gücünden yoksun kalacaklardır." General Beyak Paşa'nın bürosundan uzun bacaklarını birbiri üstüne atıp piposunu dişlerinin arasında gezdirirken ona "Silah ve cephaneyi bu biçimde taşıtma işine ne dersiniz?" diye sormuştu. Paşa da "Rawlinson'a müteşekkirim" demişti. "Bizi Trabzon'a nakliyat gibi masraf ve zahmetten kurtardı." General Beyak 3. Tümen Kumandanı Halit Bey'in tutuklu olarak İstanbul'a gönderilmesi için Harbiye Nezareti'nin vermiş olduğu emire de dokunmuştu. Demek bunu o da biliyordu. "Bu emir yerine getirilmelidir" diye ayak direyince paşa "Ben böyle emir almadım" demişti. Sonra kendisi mezunen İstanbul'a hareket etmişti. Şimdi nerededir bilmiyorum. General Erzurum'un gerekli yerlerine atla dolaşarak ayrılacağını söylemiş ve paşanın elini sıkarak gitmişti. Paşa onu epey deşmeye bir şeyler öğrenmeye çalışmıştı. Acaba sınırın ötesinde neler oluyordu? Acaba Tiflis düşmüş müydü? Yani Bolşevikler bu şehri ele geçirmişler miydi? Kafkasya ne durumdaydı? General Beyak çok tatlı konuşmuş, hiçbir sır vermemeye çalışmıştı. Yalnız şunu söylemişti: "Ermeniler bir haftaya kadar hududun öbür tarafındaki şimendiferin bozuk yerlerini tamir edeceklerdir. Cephane ve silahları da onlar sevk edeceklerdir. Sevk olunacak malzeme ile Batum'a kadar bir zabit göndermenize muvaffak ederiz." Paşa, "Lütufkarlığınıza çok teşekkür ederim" demişti. General işi çabucak tatlıya bağladığından çok seviniyordu. O da Rawlinson gibi kolayca atlamıştı. Bir hafta sonra Ermeni ordusu demir yolunu onarmış bitirmişti. Rawlinson paşayı görerek "Demir yolunun onarılması bitti. Artık sevkiyata başlayalım" dedi. Onun önerisine karşılık paşa, "Evvela Tiflis yoluyla bir zabitimiz Batum'a kadar yolculuk etsin. Yolların serbest olup olmadığını öğrenelim. Ondan sonra nakliyata derhal başlayabiliriz." deyip savsaklayarak ona son komediyi oynamaya hazırlanmıştı. Kazım Karabekir 9 ve 10 Haziran'da Kafkasya'dan yeni haberler almıştı. Bolşevikler Tiflis'e girmişti. İslam ve Gürcü halk da olduğu gibi Bolşeviklere katılmıştı. Batum'a birçok İngiliz yaralıları gelmişti. Batum'a yine bu sırada 7 vapur dolusu İtalyan askeri de çıkmıştı. İngiliz ve Ermeni kuvvetleri Kars'tan, Sarıkamış'tan ve Kağızman'dan çekiliyordu. İngiliz kıtaları İran'a gitmişti. Van'dan da Musul'un İngilizlerce boşaltıldığı haberi gelmişti. Ne güzel haberlerdi bunlar. Harbiye nezareti ve ajanslar da Yunanlıların Aydın şehrini boşaltmaya başladığı, yerlerine İtalyan ordusunun geleceği üzerine haberler yaymaktaydılar. Paşa'yı daha birçok haberler içinde derinden ilgilendiren Kafkasya sorunuydu. Paşa sabırsızlık içindeydi. Hemen o bölgelere becerikli adamlar koşturulmuş, onlar da aynı haberleri doğrulamışlardı. Henüz telsizle bu haberler doğrulanmamıştı. Eğer bu haberler doğru ise hemen Ales'te bekleyen tümenleri oralara doğru yürütmekten başka yapılacak bir şey kalmıyordu. Elviye-i Selase hemen işgal edilmeliydi. Eğer durum tersine ise boşu boşuna eldeki kuvveti eritmek tehlikesiyle karşılaşabilirlerdi. Paris konferansı da hemencecik aleyhimizde bir karar vermek için davranırdı. Henüz Erzurum Kongresi'de toplanmamıştı. Henüz paşanın elindeki kuvvetin arkasında Doğu halkının desteği yoktu. Bu davranış böylece milli bir davranış niteliğini de taşıyamayacağından basbayağı bir serüven olarak alınır ve bunun sonucu çok tehlikeli olabilirdi. Beklemekten ve sabretmekten başka yapacak bir şey yoktu. Oysa Bolşevikler Tiflis'e geldiler, ne duruyorsunuz diyen propaganda da birdenbire ateşlenmiş ve hızlanmıştı. Bütün bunların yankıları gelip genç paşayı buluyorsa da onu zeki ve asker mantığını çokça zorlayamıyordu. Paşa da türlü kanallarla şu haberleri yaymaya başlamıştı. Bütün bunlar İngiliz propagandasıdır. İnanmayınız, Bolşeviklerle temas halindeyiz. En doğru haberi yakında alacağız. Heyecana kapılmayınız. Paşa 11 Haziran'da 13. Kolordu'nun jandarma birlikleri haline getirilmek üzere olduğunu bildiren bir bildiri almıştı. Bu bildiri üzerine üzüntüye ve heyecana kapıldı. Hemen orada müfettişliği ile harbiye nezaretine bunun bir daha düzelmeyecek bir yanlışlık ve felaket olacağını, sonucunun da Ermenistan ve Kürdistan devletlerinin kurulması haliyle yöneleceğini, bunun kendi emrindeki 15. Kolordu'yu da adam akıllı güç bir duruma sokacağını yazdı. Hele tümenlerde bulunması gereken silah sayısının 3210'dan 1500'e indirilmek istenmesi çok kötü bir düşüncenin ürünüydü. Bunun daha ilk ağızda reddedilmesi gerekli hem de çok gerekliydi. Hükümetin her türlü itilaf devletleri önerisini ve isteğini hemen uygulamaya kalkışması çok üzülecek bir durumdu. Genç paşa bunları gözünü kırpmadan bu yüksek makamlara yazmayı bir yurt görevi bilmişti. Ordu müfettişliğinden gelen karşılıklı Mustafa Kemal şöyle diyordu. 13. Kolordu'nun dağıtılmasını İngilizler çoktan beri istiyorlardı. Bu yüzden Kolordu'ya kumandan atanmasını önlüyorlardı. İngilizler bu kez yine bu Kolordu'ya el atınca Cevat Paşa bir kurnazlık olarak hiç olmazsa olduğu gibi jandarma kolordusu durumuna getirilmesini istedi. Bu kolordunun dağıtılmayarak olduğu gibi korunmasını, bu da olmazsa zaman kazanmaya çalışılmasını Cevat Paşa'ya yazdım. 13. kolordunun dağılma emri gelse bile bunun safsaklanmasını söyledim. Hükümetin bu türlü düşman öneri ve emirleri karşısında dayanıksızlığı gerçekten çok üzücü ve çok gariptir. Kardeşim, bunları anlatan Mustafa Kemal, harbiye nezaretiyle 13. kolorduya kendisinin yazdığı yazıların suretlerini de bildirmişti. Bir başka yüzbaşı ile Erzurum'a gelen Trabzon'daki İngiliz temsilcisi Farel, 12 Haziran'da Kazım Karabekir'e bir mektup yazmış ve bunda Rus mermilerinin Trabzon'a sair Osmanlı silah ve mühimmatının da mütareke mucibince teslim olunacakları Sarıkamış'a sevki hakkında emir aldım demişti. Bu iki yüzbaşı ertesi gün gelmek üzere Mama Hatun üzerinden Erzincan'a gitmişlerdi. Ravlinson da Trakya'dan dönmüştü. Yabancı yüzbaşılar vızır vızır işleyip duruyordu. Bunların elbette bir tek amacı vardı. Türk ordusunun durumu üzerinde en son bilgiyi almak. Yüzbaşı Farel'in yanında tercüman olarak Türk ordusu kaçaklarından Şamlı Nuri adında biri bulunuyordu. Kazım Karabekir hemen her yana şöyle şiddetli bir emir yazmak zorunda kalmıştı. Bundan sonra mıntıkamda haberim olmadan hiçbir ecnebi zabiti seyahat edemeyecektir. Şamlı Nuri ordumuz kaçaklarından olduğundan bize teslim olunmalıdır. Paşa bundan sonra hemen yollarda, ambarlarda, hatta Trabzon'da ne kadar sürgü kolu ve kama gibi teslim olunacak şeyler varsa Erzurum Kalesi'nde saklanmak üzere getirilmesini emretmişti. Bunu İngilizlere şöyle açıklamıştı. Bunları Sarıkamış'a göndermek üzere bir araya toplatıyorum. İngilizler Rusların çekilirken bıraktıkları mermi stoklarını da alıp götürmek istiyorlardı. Erzurum bunlarla doluydu. Hele Erzurum'daki Rus topları ileride genç paşanın elinde çok işler görmek üzere bekliyordu. Kazım Karabekir bütün bu çok değerli araçları kaptırmamak için ta Erzurum Kongresi'ne dek İngiliz subaylarıyla eğlenip durmuştu. Kars'ta İngilizlere casusluk yaptığı anlaşılan Şamlı Nuri için Rawlinson 15 Haziran'da Paşa'ya tarziye vermeye gelmişti. Bu adamı Türk sınırlarından içeri sokan yüzbaşı Kip Korti'ydi. Bu subayı sınır dışı ederek bu işi kapamak ve tatlıya bağlamayı dilemişti. Rawlinson Paşa'ya tercüman Nuri Bey'in Türkiye'ye teslimine İngiliz kanunu müsaade etmez. Çünkü o Kars'ta İngiliz hizmetine girmiştir deyince Paşa da ona İngiliz kanunu ordumuzdan firar etmiş bir neferi yine ordumuz içine getirip hizmetinde kullanmaya müsaade eder mi diye karşılık vermiş ve onu utandırmıştı. Bunun üzerine casus Nuri onu getiren İngiliz subayı ile birlikte sınır dışı edilmişti. Böylece İngilizler daha tatlı, daha terbiyeli davranmanın artık gerekmeye başladığını anlamışlardı. Olaylar hızlandıkça Kazım Karabekir Mustafa Kemal'in Erzurum'a bir ayak önce gelmesini istiyordu. Doğuda Müdafaa-i Hukuk Örgütü en ücra köşelere dek hızla yayılıyordu. Bu iş Erzurum Kongresi'nin daha sağlam bir temel üzerine oturması için gerekliydi. Sonra Kazım Karabekir'in düşündüğüne göre Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetiyle arası günden güne daha çok açılmaktaydı. Artık o başka yönlerde çabalamayarak doğruca Erzurum'a gelmeliydi. Kazım Karabekir doğudan başlayacak çalışma ve ayaklanmanın Türkiye kurtuluşunun temeli olacağına inanıyordu. Ta İstanbul'da Şişli'deki evde Mustafa Kemal'e bu düşüncesini açmış, ondan da bu düşüncesine ortak olmasını istemiş ve beklemişti. Henüz Kafkasya'ya İngilizler hakimdi. Henüz bir kongre yapılmamış, Türk milletinin gözü ve gönlü bir milli noktaya toplanmamıştı. Böyle bir durum ve zamanda herhangi bir davranışta bulunmaya kalkışmak büyük tehlikeler yaratmaz mıydı? Bir tek paşanın isyanı içeride de dışarıda da sonucu sıfır olan bir davranış olmaz mıydı? Rawlinson'da Kazım Karabekir'i Erzurum'da böyle sonu felaket olacak bir davranışa kışkırtıp durmuyor muydu? Bolşeviklerin Elviye-i Selase'yi aldıkları ya da almak üzere olduklarını söyleyerek onu vakitsiz ve tehlikeli bir davranışa zorlamıyor muydu? Kim bilir kendisini Bolşeviklere takarak ayaklanmış Türkiye'nin ileride Sovyetlerle dostluk kurarak emperyalizme karşı birlikte savaşmak ihtimalini mi önlemeye çalışıyordu? Böylece İtilaf orduları Türkiye'ye daha kolay yerleşeceklerdi. Hala İtilaf devletlerinin ordularıyla boğuşan Sovyetler ileride doğal olarak Türk ayaklanmasını destekleyecekti. İngiliz subayı bu sonucu önlemek için Türk sınırlarında bir Bolşevik Türkiye rekabeti belki de düşmanlığı yaratmaya çalışıyordu. Yeni gelen haberlere göre Bolşevikler 16 Haziran'dan Gümrük'ü işgal etmiş, Ermeni ordusu da Kars'ı boşaltmıştı. Bu haberler Oltu ve Sarıkamış'tan gelmişti. Söylentilere göre Arap Çayı'na dek gelen Bolşevik kuvvetinin başında da Enver Paşa vardı. Bu haberler üst üste öyle çok işitilmişti ki hemen hemen Kazım Karabekir'den başka herkes bunlara inanmış gibiydi. Çok merak içinde bunalmış olan Kazım Karabekir, olayların geçtiği söylenen bölgeye istihbaratçılar göndermişti. Bunların getirdiği haberlere göre Kafkasya'da çok önemli işler olmaktaydı. Batum'da hala İngilizler babalarının evindeymiş gibi kaygısız oturmaktaydılar. Sarıkamış sınırındaki Ermeniler de öyleydi. Bolşeviklerin Tiflis'i almaları bu bölgelerde büyük kımıldamalara, belki de paniğe sebep olabilirdi. Her türlü Bolşevik düşmanı insan onların önünden çığlıklar atarak kaçışacak, geliş ve gidiş yönlerini belli edeceklerdi. Sonra İstanbul'dan Azerbaycan hükümeti emrine birçok Türk subayı gönderilmişti ki bunların sınırı geçerek 15. Kolordu'ya sığınmaları gerekirdi. Paşa şimdilik İstanbul hükümeti ile arasının açılmasını istemiyordu. Hatta böyle bir şey zararlıydı da. Erzurum Kongresi'ni toplamak o zaman güçleşecek ve bu milli davranış birkaç paşanın ayaklanışı olarak kabul edilecekti. Kazım Karabekir'i en çok ürküten şey Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktıktan sonra 9. Ordu Müfettişliği resmi görevini bir yana bırakarak tam bir ihtilalci gibi korkusuzca davranmaya başlamasıydı. Anadolu'ya ayak atar atmaz maskesini atmış, tam bir anti-emperyalist yurtsever olarak elindeki bütün olanakları kullanmaya başlamıştı. Kazım Karabekir bu resmi görevi bir takt çerçevesinde kullanırken Mustafa Kemal padişahı dışarıda tutarak bütün tehlikeli noktalara saldırıyordu. Telgraf Genel Müdürü Refik Halit Karay, Mustafa Kemal'in göndermek istediği her türlü telgrafın çekilmemesini emretmiş, ihtilali en önemli aracından yoksun etmeye çalışmıştı. Sonra Mustafa Kemal'in bu çok önemli görev almasını sağlayan ve bu yüzden de kabineden atılıp gözden düşen Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey, Doğu vilayetlerini incelemek için bir heyetin başında Anadolu'ya geçmek istemiş ve Mustafa Kemal'in öfkeli bir telgrafıyla karşılaşmıştı. Yemin ederim ki eğer açıktan açığa konuşulan ve samimiyeti mütekabile husule gelen zat-ı aliniz gibi bir zat olmasaydı bu telgraf namemi takdime de lüzum görmeyecektim. Bir münasebe arz edeyim ki hiçbir siyasi ve hususi içtihat ve gayem yoktur. Mustafa Kemal bu telgrafla kuduz gibi susturucu amaçlar peşinde koşan İstanbul hükümetini küçük bir zaman için olsun afyonlamaya, gözlerini küllemeye çalışıyordu. Kazım Karabekir böylece pek erken ve mevsimsiz olarak İstanbul hükümetine karşı isyan bayrağını açmak zorunda kalacaklarından dolayı üzülüyordu. Bu isyan bayrağı ne zaman olsa açılacaktı, hiç olmazsa büyük kongreden sonra olsaydı. Bunun için işler büsbütün sarpa sarmadan Mustafa Kemal'in Amasya'dan kalkıp Erzurum'a gelmesi için bir yazı daha yazmak zorunda kalmıştı. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa'nın Amasya'da oldukça kritik ve zor günler geçirdiğini biliyor, acele edip de İstanbul'daki görüşmelerinde de karşı koyduğu kimi tehlikeli düşüncelerini karar durumuna getirmelerinden korkuyordu. Koskoca bir düşman okyanusunun ortasında bir fındık kabuğunun üzerine tutulmuş karıncalara benzeyen bu büyük ihtilalcilerin karanlık odada kimi kararlar vermesi de olağandı. Amasya ihtilalcileri ise son derece realist kafalara sahiptiler. Birçok tehlikeli sanılan düşüncelerin bile Bolşevikliğin Türkiye'de ilanı ile Sovyetlerle ortaklaşa bir anti-emperyalist cephe kurmak düşüncesi tartışmasını rahatça yapmışlar. Sonunda Türkiye'nin o günkü kaderine hakim olan mantığın çerçevesinden dışarı çıkmamayı kararlaştırarak Kazım Karabekir'i de sevindirmişlerdi. Mustafa Kemal 22 Haziran 1919 tarihli şifresinde Kazım Karabekir'le Amasya ihtilalcilerinin temelde aynı düşünceleri paylaştığını ve Erzurum'da kendisiyle buluşmayı çok istediğini bildirmişti. Baştan beri deniz yolunu İngilizler tehlikeli bir duruma sokmuştu. Karayolunda benzinsizlik var. Şimdi elde edilen bir miktar benzin ile Sivas'a ve oradan belki Erzincan'a kadar gitmek mümkün olacaktır. Herhalde 4 otomobile yetecek kadar benzinin Erzurum'dan Erzincan'a götürülmesi gerekmektedir. Kazım Karabekir'in içi en sonra rahatlamıştı. Mustafa Kemal en sonra önemli bir olay engel olmazsa Haziran'ın 25'inde Amasya'dan otomobille Sivas'a yollanacak, oradan da Erzurum yoluna düşecekti. Paşa hemen Erzincan'a otomobille 350 kilo benzin göndermişti. İşte tam bu sıradaydı ki Kazım Karabekir'in çok canını sıkan bir olay geçmişti. Bu olay gerçi İstanbul'daki hükümet erkanının kafasında geçmişti ve Erzurum'daki paşanın durumunda ve düşüncesinde hiçbir yenilik meydana getirmeyecekti. Yalnız birkaç gün sonra el ele vererek bir düşmanlık dünyasına meydan okuyacağı büyük kavga arkadaşı küçültülmek, haritadan silinmek isteniyordu. Hayır. Genç paşa bütün bu yeni kombinezonlara karşı direnecekti. Vatan, millet ve ihtilalcilik namusu buydu. Kazım Karabekir 22 Haziran'da Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'dan bir garip telgraf almış ve şaşırmıştı. Bu telgrafın anlattığına göre Vahidettin'in ve damat Ferit Paşa hükümetinin harcamaya karar verdiği Mustafa Kemal'i şimdi dost denecek insanlar da harcamaya çalışıyordu. Bu da elbette Mustafa Kemal'in ihtilalciliğini pek erken meydana vuruşundan ileri gelmişti. Şevket Turgut Paşa telgrafında Kazım Karabekir'e şunu diyordu. Sizi 9. Ordu Müfettişliğine vekil olarak Mustafa Kemal'in yerine atamak istiyoruz. 15. Kolordu'nun kumandanlığına kimin vekil olarak atanmasını salık verirsiniz. Sonra Kolordu Kurmay Başkanlığı'na da sizin düşüncelerinizi izleyen ve uygulayan birisini bulun da atayalım. Kazım Karabekir bunu okuyunca çok garip duygular içinde bocalamışsa da namuslu insan, doğru asker, temiz ve fedakar ihtilalci mantığı hepsinden baskın çıkmıştı. Şevket Turgut Paşa vaktiyle onun kumandanı, o da onun kurmay başkanıydı. Bu yakınlık hiçbir vakit koca bir Mustafa Kemal'in yerini almak için bir neden sayılmazdı. Hemen kaleme kağıda sarılarak Şevket Turgut Paşa'ya şunları belirten bir yazı yazmıştı. Öteden beri bana göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkürden acizim. Şu sırada benim Erzurum'dan ayrılmam çok büyük tehlikeler doğuracak bir durum yaratabilir. Sonra kolordu kumandan vekili olarak kimsede yoktur. Büyük kumandanların sırasıyla birer bahane ile ortadan kaldırılması suretiyle Türkiye'nin daha kolay yok edilebileceği kanısı bugün her aklı başında yurtsevenin kafasına yerleşmiş bulunmaktadır. Eğer sağlık durumunun görevini yapmasına engel olduğunu gösteren bir sebep yoksa Mustafa Kemal Paşa'nın müfettişlikten ayrılması çok tehlikeli olacaktır. Kolordu Kurmay Başkan Vekili Mustafa Bey görevini pek iyi yaptığından asil olarak atanmasını dilerim. Kazım Karabekir en son zafere dek Erzurum'dan hiçbir yana ayrılmamak kararını vermişti. Bunun için de böyle kurnazca oyunların ve kombinezonların tuzağına düşmemek için bütün gücüyle savaşacaktı. Ramazan bayramının birinci gününe rastlayan 29 Haziran'da Erzurum'a kimi yabancı subaylar gelmişti. Bunlar Pavlinson başta olmak üzere Denik'in ordusundan bir Rus albayı, Amerikalı bir teğmen, Amiral Bristol'un müşavirlerinden idi. Hepsi de paşanın ziyaretine gelmişti. Rus albayının Rus ordusunun çekilirken bırakmak zorunda kaldığı askeri malzemeyi aradığını paşa hemen anlamıştı. Bu albay umutsuz, karamsar ve bitkin bir ruh durumu taşıyor ve bunu da gizlemeyi pek gerekli görmüyordu. Amerikalı teğmen, "Enver Paşa savaşta bütün Ermenileri öldürttü. Şimdi de Kerusi'ye geldi." diye yakınırcasına konuştu. Paşa Ravlinson'u karşı ziyarete gittiğinde Amerikalı teğmeni de onun bürosunda bulmuştu. Ravlinson bir ara Amerikalı teğmene takılmak istemiş ve onun yan cebine eliyle birkaç kez vurmuş ve şöyle demişti. Amerikalıların işi ceplerini doldurmaktır. Teğmen de bunun altında kalmak istememiş ve hemen şu karşılığı yapıştırmıştı. İngilizlerin işi de bütün dünyayı yutmaktır. Burada ne arıyorsunuz söyler misiniz? Konuşmayı Fransızca yapan iki askerden Ravlinson kızarak İngilizce konuşmaya başlamıştı. Kazım Karabekir İngilizce bilmediğinden her ikisinin yaptığı küçük tartışmanın anlamını yüzlerinin mimiklerinden anlamaya çalışmıştı. Buna göre Ravlinson teğmene münasebetsizlik yaptınız demiş, o da ona asıl münasebetsizliği daha önce yapan sensin diye karşılık vermişti. Kazım Karabekir 30 Haziran'da Kars Jimnastik Bayramı'na yabancı subayları da çağırmıştı. Erzurum halkı bir kez daha 7'den 70'e oraya toplanmış, büyük bir canlılık içinde jimnastik bayramını kutluyordu. Yabancı subaylar bu canlı ve güçlü halkın oyun ve jimnastiğini şaşkın bakışlarla izlemişlerdi. Henüz bayram bitmemişti ki Amerikalı teğmen Kazım Karabekir'den müsaade alarak "Yarın gideceğim." diye ayrılmıştı. Arkasından Ravlinson da kalkmıştı. Onu yalnız bırakmak istemediği anlaşılıyordu. Kazım Karabekir Rus subayları ile baş başa kalmıştı. Rus albayı paşanın yanına sokulmuş, ona şunları fısıldamıştı. Bolşevikler Lengeran'ı başarı ile ele geçirdiler. Enver Paşa da Bolşevik ordusuyla Kerus'a girdi. Paşa bundan şu anlamı çıkarmıştı. Ruslar beyaz da olsalar İngilizlerin doğuda hakimiyet kurmasını istemiyorlardı. Bunun üzerine paşa Rus albayını biraz kurcalamak istemişti. Bolşevikler gelmiş gelmemiş, Enver gelmiş gelmemiş bizim için önemli değildir. Millet kararını vermiştir. Türkiye müstakil yaşayacaktır. Buraları da Türk'ündür. Buralarda başka kimse yaşayamaz. Paşa Rus subayının gözlerinde sevinçli bir parıltının çaktığını görmüştü. Albay birdenbire umutsuzluk ve karamsarlığından sıyrılmış, enerjik bir durum almıştı. Bunlar bu İngilizler demişti. Burada ne arıyorlar? Kabahat bizim hükümetlerde oldu. Ruslarla Türklerin samimi anlaşmaları bu felaketlere meydan vermemeliydi. Bundan sonra olsun bu sağlanmalı ve bu adamlar kovulmalıdır. İngilizler Bolşeviklerden çok korkuyorlar. Her taraftan askerlerini İran'a topluyorlar. Rus subayları her yanda bu biçimde İngilizler aleyhinde propaganda yapar gibi konuştuklarından bunlar Ravlinson'un da kulağına gitmiş ve adamcağızları çabucak sınır dışına çıkarmıştı. Birkaç gün sonra paşayı görmeye gelen Ravlinson bu Rus subayları üzerine şöyle konuşmuştu. Keratalar, Bolşevik mi nedir? Ben iş görsünler, Denik'in ordusuna cephane ve silah bulsunlar diye getirdim. Onlarsa başka şeyler hazırlıyorlar. Denik'in ordusunun Mosralık subayları bunlar işte. ordu değil sürü. Bolşevikler bunlardan çok yüksek. 30 Haziran'da Nahçıvan'dan kötü bir haber gelmişti. Ermeniler Nahçıvan'ı işgal etmişler. Şimdi de bütün Türk ve Müslüman halkın silahlarını teslim etmelerini istiyor. Halk da Beyazıt Mevki Kumandanlığı'na başvurarak ne yapacaklarını soruyorlardı. Paşa hemen bunları Ravlinson katında protesto etmiş ve Van'daki 11. Tümen Kumandanlığı'na şu anlamda bir şifre emri göndermişti. Kuvvetli İslam ve Türk Bolşevik kıtalarının başında bulunan Enver Paşa, 2 hafta önce Şusa'da Ermenileri darmadağın etmişti. Bugünlerde de Kerusi'yi ele geçirdiği haberini aldık. Nahçıvan'dan yanınıza gelenlere bunları söyleyiniz. Sakın silahlarını teslim etmesinler. Uygun yerlerde tutunarak karşı koymaya çalışsınlar. Silahlarını teslim ederlerse yok olacaklarını bilsinler. Onlara elinizden gelen her türlü yardımı yapınız. Buradaki İngiliz mümessilinin söylediğine göre İngiliz kıtaları Kafkasya'yı bütün boşaltmışlar. Ermenileri silahtan başka hiçbir şeyin durduramayacağını da söyledi. Kazım Karabekir, İngilizlerin İran'a çekilmesiyle Türkiye sınır bölgelerine Ermenilerin akbaba gibi akın etmeye ve bütün bizden olan canlıları yok etmeye başladıklarını görmüş, hafiften oralara örgütçü, savaşçı ve Kuvayi Milliyeci göndermeye başlamıştı. Birdenbire ön plana çıkan Nahçıvan'a da Acar ve genç subaylardan piyade yüzbaşısı Halil Üsteğmen Osman Nuri, topçu Üsteğmen'i Nuri Beyleri göndermeye hazırlanıyordu. Yüzbaşı Halil Bey daha önceleri o bölgede Kuvayi Milliye Kumandanlığı da yaptığından tecrübeliydi. Bu yürekli subay bu işe kendi gönlüyle katılmıştı. Paşa Beyazıt'ta bulunan Halil Bey'i Erzurum'a çağırarak talimat verdi. Paşa Nahçıvan'da 1918'de Nahçıvanlı gençlerden bir alay kurmuş, o bölgedeki Ermeniler de temizlenmişti. Halil Bey şimdi Nahçıvan'a gider gitmez oradaki milli örgütü ele alacak, gelen Ermenileri yok edecek ve örgütü genişletip milli bir şura hükümeti kuracak ve sonra paşadan alacağı emirlere göre davranacaktı. Bugünlerde bütün Kafkasya ve Türkiye sınırlarının ötesi, hatta üzeri bir cadı kazanı gibi kaynıyordu. Bu kazandan sonunda ne türlü bir aş çıkacağını şu sırada hiç kimse kestiremezdi. Kazım Karabekir bu 2-3 Temmuz gecesi başka her şeyi bir yana bırakmış, yalnız yarın Erzurum'a gelecek olan 9. Ordu Müfettiş Mustafa Kemal'le Rauf Bey ve arkadaşlarını düşünüyordu. Ta İstanbul'da hülyasını kurduğu Doğu hükümeti şimdi gerçekleşmek yoluna girmek üzereydi. Mustafa Kemal ve Rauf Bey çapında iki büyük asker onun ayaklarını demir gibi bastığı Erzurum kayasının büyüsüne kapılmış geliyorlardı. Mustafa Kemal'e yapacağı parlak karşılama töreni İstanbul hükümetinin kendisine karşı yüz çevirmesine sebep olacaksa da artık korkusu yoktu. Elinde kol ordu namında koskoca bir ordu vardı. O ufak tefek oyunlara pabuç bırakacak kıratta değildi. Bu kuvvet günü gelince doğudan batıya doğru bir silindir gibi ilerleyecek ve bütün sahte direnmeleri ve engelleri yok ederek geçecekti. Genç paşa bunu bir hayal olarak bulmuyordu. Kazım Karabekir vakit gece yarısını geçtiği halde hala kafasının bir cehennem makinesi gibi işlediğini duyuyordu. Gökyüzüne bir daha baktı. Merih yıldızı iri pırlantalar gibi ışıldayıp duran binlerce yıldız arasında kırmızı bir gül gibi tam tepeye gelmişti. Uzaklarda belki mezarlıkta aç bir köpek uluyor, şuradan buradan horoz sesleri geliyordu. Sabahleyin erkenden kalkacaktı. Birazcık olsun uyumaya çalışmalıydı. Evet, yarından başlayarak Türkiye'nin kaderine el koyacaklardı. Mustafa Kemal'i hırpalamaya çalışacak, her türlü karanlık gücün karşısına dikilecek, onu doğunun insanına tanıtıp sevdirecekti. Mustafa Kemal Türkiye'nin tan yerine doğru sabahleyin şafakla beraber ilerlemeye başlayacak ve Kazım Karabekir bu tan yerinde ona tertemiz kahraman ellerini uzatacaktı. Kazım Karabekir şekerleme gibi kısa süren uykusundan uyandığında Erzurum yaylasının bol ve zengin güneşi pencereden içeri giriyordu. 2-3 Temmuz güneşi genç paşaya pek parlak gelmişti. Bu yepyeni bir güneşti. Bu güneşin yakılıp yıkılmış bahtsız Erzurum'un harabelerine vuruşu bile bir başkaydı. Sokaklarda görünmeye başlayan halk Ramazan bayramı hala sürüyormuşçasına en az eskimiş giyineklerini giymişti. Halk bugün önemli bir şeyler olacağını biliyordu. 23. ayrımın sonu sayfa 366.